Iron 5, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 61, 2. bölüm, Jeanne Alexandre. 1. Lucense, 8 Ağustos. Melun istasyonunda arabadan indiğimde gece sessiz kırda sükunu sürdürmeye başlamıştı. Bütün gün ağır Vire Vadisi hasat emekçilerinin deyişiyle yağlı bir güneşle ısınmış topraktan kuvvetli ve sıcak bir koku yükseliyordu. Toprağın yüzünde ot kokuları ağır ağır sürükleniyor gibiydi. Vagondaki tozu uzaklaştırdım ve göğsümü keyifle şişirdim. Hizmetçimin çamaşır ve ufak tefek tuvalet malzemesiyle Tis, Latinceden türetme söz, günlük yaşam için gerekli kişisel eşya. Doldurduğu çantam elime tüy gibi hafif geldiğinden bir okullu çocuğun okul çıkışı ilk basit kitaplarını sarmaladığı paketi sallaması gibi sallayıp durdum. Bu yaşımda okula yeni başlayan bir küçük öğrenci gibi davranışımı Tanrı affetsin. Rahmetli güzel annemin kendi elleriyle hazırladığı üzüm reçeli sürülmüş bir ekmek dilimini bir küçük sepete yerleştirip sapını koluma geçirdikten sonra benimle yola düzüldü. O günden bu yana en az 50 yıl geçmiştir. Bu şekilde donatılmış olarak beni alıp serçeleriyle tanınan ticarethane geçidinin köşesindeki avlu ve bahçe arasında bulunan Bay Dowlair tarafından işletilen pansiyonu götürdü. İri yarı Bay Dowlair neşeli bir tatlılıkla bize gülümsedi ve şüphesiz kendisine o an ilham ettiğim bir sevecenlikle yanağımı okşadı. Ama annem önde uçuşan serçelerin arasında avluyu aşıp gözden yittiğinde Bay Dowlair de gülümsemeyi kesiverdi. Artık sevecenin zerresini göstermek bir yana bana gayet muzur bir yaratıkmışım gözüyle bakıyordu. O zaman bildim ki tüm öğrencilerine karşı bu tür duygular beslemektedir. O koca gövdesinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle sopasını üzerime indirirdi. Fakat ne zaman ki annelerimizle konuşurken biz onların yanında olurduk, o zaman bir taraftan bizim mutluluk duyduğu davranışlarımızı över, öte yandan da sevgi dolu bakışlarını üzerimizde gezdirirdi. Sabahtan akşama kadar benim gibi bütün kalpleriyle kah ağlayıp kah gülen küçük sınıf arkadaşlarımla Bay Dowlair'ın sıralarından geçtim. O güzel günler olarak kaldı hep. Aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra bu anılar taptaze ve berrak bir şekilde o zamandan beri değişmemiş olan bu yıldız göğün altında ruhumun yüzeyine vurmaktalar. Bu göğün o değişmez ve duru pırıltılar hiç kuşkusuz bir zamanlar benim olduğum gibi olan nice okul çocuğunun şimdi bulunduğum durumdaki nezleli ve aksaçlı ihtiyarlığa dönüştüğünü görecek. Ey yıldızlar, siz ki unutulup gitmiş tüm atamalarımın hafif yahut ağırlaşmış başları üzerine ışıldadınız. Ben de acılı bir esefin uyandığını sizin aydınınız altında şimdi hissetmekteyim. Sizi artık görmez olduğumda, sizi hala görmeye devam edecek biri kalsın isterdim ardımda. Siz istemiş olsaydınız baba ve dede olacaktım. Clementine, pembe şapkanız altında olağanüstü taze yanaklarınızla siz. Ama siz Bay Akilla Aller ile onun aşağılık babası, devlet mallarını ele geçirip de yanında çalıştığı beylerin imtiyaz belgelerini, şatoları ve topraklarıyla birlikte satın aldığından biraz soyluk kazanmış olan Nevers'te o zengin köy ağalısıyla evlendiniz. Evliliğinizden bu yana sizi bir daha görmedim. Clementine, umuyorum ki hayatınız taşradaki malikanenizde güzel, patırtısız ve tatlı geçmiştir. Bir gün rastlantıyla arkadaşlarınızdan birinden geride size benzeyen bir kız bırakarak bu hayatı terk etmiş olduğunuzu öğrendim. 20 yıl önce almış olsaydım ruhumun tüm enerjisini ayağa kaldırabilecek olan bu haber üzerine sessizliğe gömüldüm. İçimi baştan başa dolduran duygu, keskin bir acı olmasa da doğanın büyük öğretilerine boyun eğmiş bir ruhun derin ve sakin bir kederi söz konusu oldu. Anladım ki benim sevmiş olduğum sadece bir gölgeymiş. Sevimli hayaliniz ağır ağır solduktan sonra yeşil otların altında kaybolup gitti. Kızınızın gençliği de geride kalmıştı artık. Güzelliği kuşkusuz solmuştur ama yine de ben sizi Clementine daima sarı bukleniniz ve pembe şapkanızla görürüm. Gece güzel, gündüzün boyundurundan kurtulan insanlar ve hayvanlar üzerinde soylu bir bitkinlik hüküm sürmekte ve ben 60 yaşın verdiği bir alışkanlıkla artık şeyleri sadece temsil ettikleri işaretle algılıyor olsam da onun bu yumuşamış etkisini hissetmekteyim. Benim için dünyada yalnızca sözcükler var. O denli filologlamış haldeyim. Hayatının rüyasını herkes kendine göre kurar. Bu rüyayı ben kitaplığımda kurarım ve bu dünyadan ayrılma vaktim geldiğinde dilerim Tanrı benim canımı raf merdivenimin üzerinde kitap yüklü raflarım önümdeyken alsın. Hah, bu elbette ondan başkası değil. Merhaba Bay Sylvester Bonnard. Ben sizi arabamla garın önünde beklerken siz bu çevik yürüyüşünüze nereye koşuyorsunuz böyle? Trenden ince sizi gözden kaybettim ve eli boş olarak Lusensa'ya dönüyordum. Haydi çantayı bana uzatın da binin arabaya. Buradan şatoya kadar tam 7 kilometre yol var. Arabasının tepesinden benimle böyle bağıra çağıra konuşan da kim acaba? Bay Paul de Garapi bu, 1842'de Fransız Kraliyet Meclisi üyesi olan ve yakın zamanda Monaco'da vefat eden Sayın Honoré de Gabriel'in yeğeni ve varisi. Aynı zamanda hizmetçinin hazırlayıp elime tutuşturduğu valizimle evine gitmek üzere yola çıktım. Bay Paul de Gabriel de işte buydu. Bu müstesna adam çok eski bir yönetici ailenin mensubu olduğu için Lusensa şatosunda bazıları ta 13. yüzyıldan kalma yazma eserlerin bulunduğu bir kütüphanenin sahibi olan amcasının mirasına iki kayınpederiyle birlikte konmuş bulunuyordu. Ben de işte bu yazma eserlerin envanterini çıkarıp kataloğunu yazmak üzere Bay Paul de Gabriel'in ricası üzerine geliyordum Lusensa'ya. Çapkın bir adam olsa da seçkin bir kitap sever olan babası sağlığında benimle son derece sağlam ilişkiler kurmuş biriydi. Doğruyu söylemek gerekirse oğul oğula babasının bu soylu eğilimlerine fazla bir şey geçmiş sayılmazdı. Bay Paul kendini spora verdi. Atlar ve köpekler konusunda çok sözü geçer biri olduğu kadar sanıyorum ki şu insanoğlunun bitmez tükenmez merakını tatmin etmeye veya gönlünü eğlendirmeye dönük alanlar içinde onun tam anlamıyla üstad sayıldığı alanlar tavlaya ve köpek kulübesine ilişkin olanlarıdır. Kendisiyle randevum olduğuna göre ona rastlamış olmam benim için bir sürpriz sayılamayacağını söyleyebilirim. Fakat kafamdaki düşüncelerin seline kapılmış giderken Lusensa şatosu filan aklımda çoktan uçup gitmişti. Öyle ki deyim yerindeyse gelinliğin arkasından sarkan bir şerit gibi önümden uzanıp giden yolun başında bir taşra efendisinin seslenişi kulaklarıma alışılmamış bir ses gibi geldi. Korkarım suratım bu tür toplumsal karşılaşma durumlarında çoğunlukla başıma geldiği üzere aldığı aptalca ifadeyle kaba dalgınlığımı ortaya koymakta gecikmedi. Valizim faytonda yerini aldı, ardından da ben. Ev sahibim açık yürekliliği ve sadeliğiyle hoşuma gitti. Bana, sizin o eski parşömenlerinizden hiç anlamam ben, dedi. Ama bizim evde kendisiyle konuşabileceğiniz birini bulacaksınız. Kitaplar yazan papazı ve liberal biri olmasına karşın gayet sevimli olan doktoru saymasak bile size kafa tutacak birini bulacaksınız, o da karım. Kendisi bir bilgin değildir ama bana kalırsa anlamadığı şey yoktur. Tanrı'ya şükür sizi sihirbaz gibi parmaklara ve bir melek ruhuna sahip olan Bayan Jen'le bizi tanıştırmaya yetecek bir süre sizi yanımızda alıkoymayı umuyorum. Bunca hüneri olan bu genç bayan ailenizden biri mi diye sordum. Yok canım diye yanıtladı Bay Paul. Bakışlarını ay ışığıyla mavimtırak bir renge bürünmüş yolu nallarıyla döven atının kulaklarından ayırmadan. Karımın genç arkadaşlarından biri. Anadan da babadan da yetim kalmış. Babasıyla aramızda büyük bir para meselesi çıktı ama sonunda kendisi de korkulandan daha ucuza ödeşmiş sayılırız. Sonra kafasını salladı ve konuyu değiştirerek şatoyu ve parkın ne kadar bakımsız bulacağımı çünkü 32 yıldır tamamen kendi haline bırakılmış olduğunu anlattı bana. Kendisinden öğrendiğime göre amcası Bay Honoré de Gabriel'in başı sağlığında memlekette kaçak avcılarla çok belaya girmiş. Öyle ki av bekçisi bu adamlara keklik avlar gibi ateş açarmış. O avcılardan biri suratının ortasında bir saçma yemiş olan kindar bir köylü çevgen ağaçlarının ardına yolunu gözledikten sonra az daha amcasının canını alıyormuş. Çünkü attığı bir kurşun kulağın ucunu alıp götürmüş. Amcam diye ekledi Bay Paul. Kurşunun nereden geldiğini keşfetmeye çalışmış ama bir şey görememiş ve acele etmeksizin şatoya geri dönmüş. Ertesi gün kahyasını çağırtıp malikaneyi ve araziyi kapatma ve içeriye hiçbir canlı sokmama emrini verdi. Hiçbir şeye dokunulmamasını, geri dönüşüne kadar toprağın üzerine ve evin içine ne bakım ne tamirat yapılmasını özellikle emretti. Şarkıda söylendiği gibi dişleri arasından Paskalya'da olmazsa Trinite'de de döneceğini, yani halk söylemesiyle hiçbir zaman dönmeyeceğini de ekledi. Ve şarkıda dendiği gibi Trinite, Hristiyanlıkta Teslis bayramı, Teslis üç ayrı kişinin tek bir tanrı varlığında oluşması demektir. Bu kişiler baba, oğul ve kutsal ruhtur. Geçip gittiği halde geri dönmedi. Geçen yıl Can Cannes'te öldü ve 32 yıldır terk edilmiş durumdaki şatoya ilk girenler biz, yani kayınbiraderim ve ben olduk. Salonun orta yerinde bir kestane ağacı bulduk. Şatonun parkına gelince orada yürüyebilmek için patikalar açmak gerekecek. Yol arkadaşım sustu ve artık otlar arasındaki böceklerin vızıltıları arasında koşturan atların düzenli nal seslerinden başka bir şey işitilmez oldu. Yolun iki yanında tarlalarda öbeklenmiş ot demetleri, ayın belli belirsiz ışıltısı altında diz çökmüş kocaman beyaz kadınlar gibi görünüyordu ve ben gecenin baştan çıkarıcılığı karşısında muhteşem çocuksu hayallere kaptırmaktan kendimi alamıyordum. Çevgen alanının yoğun gölgelerini aştıktan sonra 90 derece döndük ve bir beylik arazinin yoluna girdik. Yolun bitiminde kapkara kitlesi içinde gözcü yuvaları halindeki kulelerle çato birdenbire gözlerimin önünde beliriverdi. Merasim avlusuna açılan ve içerisinde akan suyun bulunduğu bir çukurun doldurulması da çoktan tahrip olmuş asma köprünün yerini almış olan bir çeşit şoseyi izledik. Bu iner kalkar asma köprünün yok oluşu sanıyorum bu savaşçı malikanenin şimdi beni karşılayan bu barışçı görünümü kazanmazdan önce uğradığı ilk yenilgi olmuş. Yıldızlar karanlık suda olağanüstü bir berraklıkla yansımaktaydılar. Bay Paul beni kibar bir ev sahibi olarak çatı katında uzun bir koridorun sonunda bulunan odama kadar götürdü ve bu geç saatte beni karısı hemen tanıştıramadığı için özür diledikten sonra iyi geceler diledi. Beyaza boyanmış ve ipek perdelerle örtülmüş odam 18. yüzyılın çapkın zarafetinin izlerini taşıyordu. Henüz sıcaklığını koruyan küller odadaki nemin nasıl özenle yok edilmeye çalışıldığını bana gösteriyor. Rafının üzerine Kraliçe Maria Antoinette'in özel fırınlanmış bir büstünü taşıyan şömineyi tamamen doldurmuş bulunuyordu. Rengi koyulaşmış ve lekelenmiş aynanın beyaz çerçevesi üzerinde eski kadınların kullandıkları mücevher zincirlerinin asılı olduğu bu iki bakır çengel özenle kurduğum saatimi oraya bırakmam için beni davet ediyor gibiydi. Çünkü Teleme Rabelais'in ünlü Gargantua adlı yapıtında kurgulanan laik toplumun yaşadığı manastır. Erkek ve kadınlardan oluşan telemliler en ince tatları ve mutluluğun tüm çeşitlerini yaratmaya uğraşırlar. Özdeyişlerinin tersinde benim düşünceme göre insan hayatın ta kendisi olan zamanı saatlere, dakikalara ve saniyelere böldüğünde, yani insan ömrünün kısalığıyla orantılı olarak parsellendiğinde işte ancak o takdirde zamanın efendisi olur. Ve bir an şunu düşledim, hayat bize kısa görünüyorsa bu bizim onu düşüncesiz bir biçimde kendi çılgın umutlarımıza göre ölçüyor olmamızdandır. Hepimizin masaldaki o ihtiyar gibi inşa ettiğimiz yapıya eklenecek bir kanadımız var. Ben ölmeden önce Saint Germain des Prés keşişlerinin tarihini bitirmek istiyorum. Tanrı'nın her birimize bağışladığı zaman bizlerin elimizden gelince iyi bir biçimde işlemekte olduğumuz bir kumaş gibidir. Ben örgümü her çeşitten fizyolojik bezemelerle işledim. Düşüncelerim böyle uzayıp gitmekteydi. Fularım başımın üzerine düğümlerken zaman düşüncesi beni alıp yine geçmişe götürdü. Bunun üzerine saat kadranındaki bir tek devirde sizi ikinci kez düşlemiş oldum Clementin. Sonra mumunu üfleyip kurbağaların şarkıları arasında uykuma dalmadan önce geride kalan evlatlarımızın varlığında sizi kutsamaya çalıştım. 2. Lusense 9 Ağustos. Kahvaltı sırasında şatoda hayaletlerin dolaştığını anlatan Bayan de Gabry'in sohbetini takdir etmek için pek çok fırsat yakaladım. Özellikle ölmeden önce birisini zehirleyen ve o zamandan başlayarak ruhu azaptaki sırtında üç kıvrımlı şalıyla görünen hanıma ilişkin hikayeye bu eski süt anne masalına ne kadar espri ve canlı katmayı becerdiğini anlatamam. Kahvelerimizi içtiğimiz terası çeviren korkuluğun güçlü bir sarmaşık tarafından sımsıkı sarılıp diplerinden sökülen dizemeleri bu şehvetli bitkinin düğümleri arasında kendilerini kaçıran santorların kolları arasındaki teselyalı kadınların kendilerini kaybetmiş halleriyle duruyor gibiydiler. Her köşesinde bir küçük kule bulunan dört tekerlekli bir araba şeklindeki şato, ardı arda geçirdiği değişikliklerden sonra asıl karakterini yitirmiş bulunuyordu. O artık kocaman hatırı sayılır bir uyduruk yapıdan başka bir şey değildi. 32 yıllık bir kaderine terk edilişten sonra pek de fazla bir zarara uğramamış gibi göründü bana. Fakat Bayan de Gebre'nin peşi sıra zemin katının büyük salonuna girdiğimde bombe yapmış döşemeleri, çürümüş süpürgelikleri, yarılmış ağaç kaplamaları ve kabarıp dörtte üçlü kısımları çerçevelerinden sarkmış duvar resimlerini görmekte gecikmedim. Parkenin plakalarını yerinden attırdıktan sonra orada büyüyüp gelişmekte olan bir kestane ağacı camsız pencereye doğru geniş yapraklarını avuç gibi uzatıyordu. Gördüğüm bu manzara karşısında yandaki odalardan birine yerleştirmiş olan Bay Honoré de Gebre'nin zengin kütüphanesinin onca uzun zamandır zararlı dış etkileri açık olduğunu düşünerek endişeye kapıldım. Buna karşın salondaki genç kestane ağacına takılan gözlerimle doğanın muhteşem gücüne ve onun yaşamda her tohumu gelişmekten karşı konmaz kuvvetine hayran olmamak elimden gelmedi. Öte yandan bizlerin, biz bilginlerin ölmüş şeyleri alıkoymak ve korumak için gösterdiğimiz çabanın zor ve boş bir çaba olduğunu düşünmek beni üzdü. Yaşamını tamamlamış olan her şey yeni varoluşların gerekli gıdasını oluşturur. Palmyra harabeleri 17. yüzyılda keşfedilen, milattan sonra 272'de Romalılarca tahrip edilen Suriye'deki antik kent. Mabedinin mermerlerini kullanarak kendi bir kulübe inşa eden Arap, Londra'nın, Paris'in ve Münih'in bütün muhafızlarından daha filozoftur. Lusense 11 Ağustos, şükürler olsun Tanrı'ya, doğu tarafta yer alan kitaplık onarılmaz derecede zarara uğramamış. Tarla farelerinin yer yer deldikleri, yapraklar halinde eski töre dergilerinin oluşturduğu ağır dizi dışında kitaplar kafesi dolaplarına bozulmadan duruyorlar. Bütün günü el yazmalarını sınıflandırmakla geçirdim. Güneş perdesi yüksek pencerelerden içeri giriyor ve zaman zaman çok ilginç okumalarım arasında kocaman eşek arılarının ağırlaşmış gövdeleriyle camlara vurduklarını, ağaç kaplamalarının çatırdadığını, ışıktan ve sıcaktan sarhoş sineklerin başımın üzerinde kanatları daireler çizerek vızıldadıklarını işitiyordum. Saat 3'e doğru vızıldamaları o hale geldi ki başımı 13. yüzyıl Melun, Kuzey Fransa'daki bir bölgenin önemli kenti. Tarih için çok değerli bir belgeden kaldırdım ve bu hayvanların ya da Le Fontaine'in deyişiyle haşeratın yoğun hareketlerini seyrede aldım. O zaman sıcağın bir sineğin kanatları üzerindeki etkisinin bir eski yazı arşivcisinin beyni üzerindeki etkisinden bambaşka olduğunu görüp kabullenmek zorunda kaldım. Çünkü düşünmekte büyük zorluk çekiyor ve içinden ancak büyük bir çabayla çıktığım hoş bir uyuşukluk duyuyordum. Akşam yemeği zamanı vuran kilise çanı beni çalışmalarımın ortasında yakaladı. Bunun üzerine benim de Bayan de Gebre'nin huzuruna uygun bir görünümde çıkmak için aceleyle kıyafetimi düzeltmem gerekti. Zengin bir şekilde hazırlanmış olan yemek kendiliğinden uzadı. Yemeğin tadına varmak bakımından benim belki de ortağının üzerine çıkan bir yeteneğim var. Benim bu konudaki uzmanlığımı fark eden ev sahibim şerefime bir çeşit Kaatao Margeus şişesi açacak kadar saygılı davrandı. Ben de kokusu ve lezzeti bakımından her türlü övgüye layık bu büyük kalitesi ve soylu erdemi olan şarabı saygıyla içtim. Bu ateşli roze şarap damarlarımda dolaştıkça beni taze bir şevkle canlandırdı. Terasta Bayan de Gebre'nin yanına oturup ağaçların irileşmiş şekillerini gizeme boğmuş olan alacakaranlıkta zeki ev sahibi benim gibi hayal gücünden yoksun bir adam için çok dikkat çekici bir canlılık ve genişlikle izlenimlerimi anlatmak zevkine eriştim. Kendisine içime doğduğu haliyle ve hiçbir eski metnin yardımına başvurmaksızın akşamın hüznünü ve doğduğum bu toprağın güzelliğini tasvir ettim. Bu toprak bizi sadece ekmek ve şarapla değil, düşünce, duygu ve inançlarımız bakımından da besledi ve bizim hepimizi uzun bir günün ardından yorgun düşmüş küçük çocuklar gibi anaç bağrına basacaktır. Beyefendi, dedi bana, bu nazik hanım, şu eski kuleleri, şu ağaçları, şu gökyüzünü görüyorsunuz. Masallarda ve halk türkülerinde geçen kişiler doğal olarak tamamen bunlardan çıkmış gibidir. İşte ilerideki keçi yolu, kırmızı şapkalı kızın ormana fındık toplamaya gittiği yoldur. Bu değişken ve daima yarı sisli gökyüzü, perilerin arabalarının geçip gittiği göktür. Kuzey Kulesi bir zamanlar sivri çatısı altında iyi, ormanda uyuyan güzele batan ihtiyar ip eğirici kadını gizleyebilmiştir. Bay Paul insanın başına vuran pro dumanları arasında muhtarlığa gasp edilen bir su konusunda kendisinin açtığı bilmem hangi davayı bana anlatırken ben hala bu hoş kadının sözlerini düşünüyordum. Akşam serinden etkilenen Bayan de Gebri şalın altında bir titreme geçirdi ve odasına dönmek üzere bizden ayrıldı. Bunun üzerine ben de odama çıkmak yerine el yazmalarını incelemeyi sürdürmek üzere kitaplığa dönmeye karar verdim. Yatmaya gitmemi isteyen Bay Paul'un karşı çıkışına rağmen eski dilde uyarak kitaphane diye adlandıracağım yere döndüm ve lamba ışığında çalışmaya koyuldum. Anlamını kavramakta zorlanmamdan anlaşılabileceği gibi besbelli cahil ve dalgın bir katip tarafından yazılmış 15 sayfayı okuduktan sonra enfiye kutumu çıkartmak üzere elimi redingotumun geniş ağzı cebine daldırdım. Son derece doğal ve adeta içgüdüsel olan bu hareketim bu kez benim için biraz çaba ve yorgunluğa yol açtı. Gümüş kutuyu açtım ve kokulu tozdan bir küçük tutam aldımsa da bunlar hayal kırıklığına uğrayan burnumun altından gömlemin göğsü boyunca saçılıp gitti. Eminim ki burnum memnuniyetsizliğini ifade etti. Çünkü kendisi her şeyi gayet iyi açıklamak gibi bir meziyete sahiptir. O kaç kez benim en gizli düşüncelerimi açığa vurmuştur. Özellikle meslektaşım Brioux'un burnunun dibinde Angus Notre Dame'ın vakıf sicil kütüğünü keşfettiğim Coutances Halk Kütüphanesi'ni o gün gözlerimde canlandı şimdi. Sevinçten dona kalmıştım. Gözlüklerimin altını küçülmüş ve kararmış gözlerim hiçbir şey görmez oldu. Sevinçten ve gururdan titreyen burnumun o kabarmış halini görmesiyle birlikte Brioux benim bu keşifte bulunduğumu hemen anladı. Elimdeki cilt dikkatini çekmişti. Onu koyduğum yere not etmiş. Ben oradan ayrılır ayrılmaz gidip onu alarak gizlice kopyasını çıkartmış ve bana kazık atmak için alelace yayınlamıştı. Fakat beni kafeslediğini zannederken kendisi kafeslendi. Yaptığı baskı yığınla hata içeriyordu ve ben baskıdaki affedilmez yanlışları ortaya dökmek zevkini tatmış oldum. Tekrar bulunduğum noktaya dönmem gerekirse zihnime ağır bir uyuşukluğun çöktü, şüphesine kapıldım. Gözlerimin önünde bir tavşan kulübesinin 1212'de Rahip Cehan de Austrovalie'ye satıldığını beyan edildiğini söylediğimde uyandıracağı ilginin herkese takdir edileceğini bildiğim bir ferman duruyordu. Fakat o anda bunun önemini hissetmeme karşın böyle bir belgenin mutlak surette gerektirdiği dikkati toplayamadım. Ne yaparsam yapayım, gözlerim masanın derin bilgiler bakımından hiçbir önemli nesnenin bulunmadığı bir köşesine yöneliyordu. Orada domuz derisi ciltli, cilt kapakları bakır mıhlı ve sırtı kalın kabartmalı oldukça iri bir Almanca kitap vardı. Bu sadece ağaç üstüne yapılmış gravürleri nedeniyle salık verilen malum derlemelerin güzel bir nüshasıydı. Kitap bu gravürlerle süslenmiş olup Chroniqueia de Nuremberg, Nuremberg olaylar tarihi adıyla çok meşhurdu. Kapakları hafifçe aralanmış olan koca cilt, sırtı yukarıda öne yatık halde durmaktaydı. Bakışlarım benim gibi hayal gücünden tamamen yoksun bir adamın bile son derece etkileneceği olağanüstü bir görüntüyle donup kaldı. Bu bakışların ne kadar zamandan beri sebepsiz yere bu eski yapraklara takılı kalmış olduklarını söyleyemeyeceğim. Bir anda kitabın sırtına oturmuş girişin farkında bile olmadığım bir şahıs gördüm. Bir bacağını kıvırmış ve bir bacağını aşağı sargıtmış. Adeta Hyde Park'ta yahut Boulogne ormanındaki Amazonların atlarının sırtına oturdukları gibi kurulmuştu oraya. O denli küçüktü ki sallanan ayağı elbisesinin kuyruğunu bükülüp kaldı masaya bile erişmiyordu. Fakat yüzü ve hatları yetişkin bir kadınınki gibiydi. Korsesinin geniş hali ve vücudun yuvarlak hatları benim gibi yaşlı bir bilgin için dahi bu bakımdan hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Buna yanılma korkusu taşımaksızın şunu da ekleyeceğim ki bayan hem çok güzel hem de mağrur bir ifadeye sahipti. Çünkü ikonografiler üzerindeki incelemelerim dolayısıyla uzun zamandan beri bir kişideki saflığı ve bir fizyonominin karakterini tanımaya alışığımdır. Hiç beklenmedik şekilde bir Nuremberg tarih kitabının sırtına gelip oturmuş olan bu hanımın yüzü isyankarlıkla karışık bir soylu havası yayıyordu. Bir kraliçe edasına ama kaprisli bir kraliçe edasına sahipti ve ben yalnızca bu bakışındaki anlatımdan onun bir yerlerde pek çok fantaziyle birlikte büyük bir otoriteye sahip olduğu yargısına vardım. Ağzı emredici ve alaycıydı, mavi gözleri gayet keskin ve kavisli, kara taşlarının kaşlarının altında endişe verici bir biçimde gülmekteydi. Siyah kaşların sarışınlarda çok iyi durduğunu hep işitmişimdir ve bu hanım da sarışındı. Sonuç olarak verdiği izlenimde bir büyüklük vardı. Şişe kadar boyu olan redingotumun cebine koymam onun için saygısızlık olmasa orada kaybolacak olan bir şahsın üstelik büyüklük düşüncesi uyandırması tuhaf gelebilir. Fakat Nuremberg tarihi üzerinde oturan hanımefendinin ölçülerine öyle mağrur bir narinlik, öyle ihtişamlı bir uyum vardı, aynı zamanda öyle rahat ve öyle soylu bir tavır gösteriyordu ki gözüme büyük göründü. Mürekkep hokkamı ondan çıkıp kalemin ucundan dökülecek olan tüm sözcükleri peşinden okuyabilirmiş gibi alaylı bir dikkatle süzmekteydi. Her ne kadar hokkam onun için kenarları yaldızı pembe ipek çoraplarını jartiyerine kadar siyah boyayacak derin bir havuz demekse de size söylediğim gibi büyüktü ve de neşeli haliyle etkileyiciydi. Fizyonomisine uygun düşen son derece görkemli kıyafeti, altın ve gümüş işlemeli brokar bir elbiseyle ince beyaz kürkle çevrilmiş kırmızı kadife bir mantodan oluşuyordu. Başında iki çatallı bir Türk kadın başlığı olup, üzerindeki güzel kolyenin incileri onu büyümekte olan bir yarım ay gibi berrak ve ışıltılı yapmaktaydı. Beyaz küçükeni bir buçuk çubuk tutuyordu. Bu çubuk o derece dikkatimi çekiyordu ki arkeolojik incelemelerin bunun halk menkibesinin ve tarihin önemli şahsiyetler için ayırt edici işaretlerden olduğunu bana oldukça kesin bir biçimde anlatıyordu. Bu bilgimin bu anda yararını görmüş oldum. Çubuğu inceledim ve anladım ki ufak bir fındık dalından kesilip yapılmıştı. Bu olsa olsa dedim kendi kendime bu bir peri çubuğudur. Bu demektir ki onu tutan hanım da bir peridir. Kiminle karşı karşıya olduğumu bilmenin verdiği mutlulukta kendisine saygılı bir biçimde iltifatta bulunmak üzere kafamı toparlamayı denedim. Sakson ve Cermen ırklar içinde olduğu kadar Latin Batı aleminde de hemcinslerinin rolünden kendisine biraz bilgiçlik taslayarak söz etmekten ne yalan söyleyeyim böbürlenmedim değil. Böyle bilimsel bir açıklama yapmak aklımda sadece saf çoluk çocuğa ve cahil köylere görünmek gibi benzerlerin daima uydukları bir adeti çiğneyerek benim gibi yaşlı bir bilgine görünmüş olan bu hanımefendiye teşekkür etmenin ince bir yoluydu. Peri ise peri. Peri olmakla kadın olmaktan çıkmıyor ya diyordum kendi kendime. Hem sonra Bayan Recamier, Madame Julie Reconnier zekası, güzelliği ve edebiyatçılara topladığı salonuyla ünlü Fransız kadın 1777-1849. Ampère, Jean Jacques Ampère, ünlü Fransız fizik ve matematikçisi olan André Ampère'in oğlu, ünlü tarihçi 1800-1864. Konuşurken duyduklarıma bakılırsa güzelliğinin küçük baca temizleyicileri üzerine yarattığı etkiyi gayet önemsermiş. Nuremberg tarihi üzerine oturmuş olan doğaüstü hanımefendi, bir bilgin kişinin kendisinden bilgince bir edayla bir madalyon, bir mühür, bir toka ya da bir jeton gibi söz etmesinden kuşkusuz hoşlanacaktır. Fakat çekingendiğim için ağır bir yük olan bu girişimim, tarih üzerindeki sayın bayanın yan tarafını taşıdığı bir sadaka kesesinden şimdiye dek hiç görmediğim kadar minik fındıklar çıkartıp kabuklarını dişler arasında kırdıktan ve bunları burnuma fırlattıktan sonra işlerini meme emen bir çocuğun ciddiyetiyle afiyetle yemekte olduğunu görmemle birlikte benim için gerçekten olanaksız hale geldi. Böyle bir durum karşısında bendeniz bilimin gerektirdiği ağırbaşlığı göstererek sustum. Gel gelelim, atılan kabuklar dayanılmaz bir kaşıntı yarattığından elimi burnuma götürdüm ve o zaman büyük bir şaşkınlık içerisinde ne görsem beğenirsiniz. Gözlüklerim ta burnumun ucuna kadar kaymış ve ben bayanı gözlüklerim ötesinden değil de onların üstünden görmekteyim ki olacak şey değil. Benim o eski metinler üzerinde çalışa çalışa bozulmuş gözlerim, gözlüğümü takmadan burnumun ucunda duran bir kavunu bir sürahiden bile ayırt edemez. Kütlesi, biçim ve rengiyle çarpıcı olan bu burun, haklı olarak perinin dikkatini çekmiş olmalı ki, hokkanın üzerine bir sorguç gibi yükselen kaz tüyünden dividimi kaptı ve bu dividin tüylerini burnumun üzerine gezdirmeye koyuldu. Bazen bir eğlence topluluğu içindeyken beni de oyunlarına katıp sandalyenin arkasından öpmem için yanaklarını uzatan ya da ne bileyim söndürmem için bana uzattıkları bir mumu bir anda nefesimin erişemeyeceği kadar yükseğe kaldırıveren genç kızların masum denişmenliklerine katılacak fırsatlarım olmuştur. Fakat o ana değin karşı cinsten hiç kimsenin kendi kalemimin tüyüyle burun deliklerini gıdıklayacak kadar laubali kaprislerine maruz kalmış değildim. Allah'tan ki kadınların yaptığı her şeyin hoş görülmesi gerektiğini ve onlardan gelen her şeyin güzellik ve iyilik olduğunu söylemeyi adet etmiş olan rahmetli babamın bu sözünü anımsadım. Fındık kabuklarını ve kalemin tüylerini böylece iyilik ve güzellik olarak algıladım ve gülümsemeye çalıştım. Hatta daha fazlasını yaptım. Söze başlayarak, "Sayın bayan," dedim, "nezaket ve saygıyla ziyaretinizle onurlandırdığınız kişi toy biri olmadığı gibi kaba saba bir insan da değildir. Sizi tanımaktan mutluluk duyan ve sizin bir zamanlar yem teknelerinde kısrakların kıllarını karıştırmış olduğunuzu, köpüklü çanaklardaki sütü içtiğiniz atların sırtından aşağı kaşındırıcı tohumlar akıttığınızı, iyi insancıkların burnuna ocaktan kıvılcımlar fışkırttığınızı ve özetle ev içinde kargaşa ve neşe yarattığınızı," burada söz edilen eylemler çeşitli Fransız halk masallarına göre perilerin yaptığı bir takım müzikliklerdir, İyi bilen, oldukça mutlu bir kütüphane sevdalısıdır. Akşamları oyalanıp gecikmiş çiftlere dünyanın en hoş kokularını yaşatmış olmakla da övünebilirsiniz. Fakat ben sizin en azından 300 yıldan beri ebediyen yok olduğunuzu sanıyordum. Şimdi şu demir yolu ve telgraf çağını sizi görmek olacak şey mi hanımefendi? Vakti zamanında sütanelik yapmış olan bizim kapıcı kadının sizin hikayenizden haberi yoktur. Burnu bile hala hizmetçisi tarafından silinen benim küçük komşum bile sizin mevcut olmadığınızı iddia etmekte. Hanımefendinin küçük muhteşem vücudu ve bir süvari edasıyla kafa tutarcasına dikildi. Kamçısını bir hipogrif gövdesi atbaşı kartal biçimde mitolojik yaratık gibi Nuremberg tarihinin sırtına doğru şaklatarak gümüşten bir sesle "Siz ne diyorsunuz?" diye bağırdı. "Bilmiyorum ki," diye yanıt verdim gözlerimi ovuşturarak. Derin bir bilimsel şüpheyle yüklü bir yanıt konuşmacım üzerinde en kötü etkiyi yaptı. Bay Sylvester Bonner dedi, "Siz bir ukaladan başka bir şey değilsiniz. Bundan hep kuşku duymuştum." Bacağında kısa pantolonu, sırtında bir karış gömleğiyle yolda gördüğüm en küçük çocuk bile beni sizin enstitülerinizin ve akademilerinizin tüm gözlüklü beylerinden daha iyi tanır. Bilmek hiçbir şeydir, hayalde canlandırmak her şeydir. Hayalde canlandırılandan başka hiçbir şey mevcut değildir. Ben hayali olarak varım. Var olmak da işte budur bence. Beni hayallerinde canlandırırlar ve ben görünürüm. Her şey yalnızca düştür ve madem kimse sizi düşlemiyor, Sylvester Bornert, var olmayan siz kendinizsiniz. Ben dünyayı büyülüyorum. Ben her yerdeyim. Bir ay ışını üzerinde gizli bir kaynağın titreşiminde, kıpırdayan bir yaprak demetinin türküsünde, her sabah çayırların çukurluklarından, pembe fundalıkların ortasından yükselen beyaz buharlarda, her yerde. Beni görürler, beni severler. Sararmış yaprakları hışırtatan hafif adımlarımın izi üzerine titrerler, iç geçirirler. Küçük çocukları gülümsetirim ben. En kaba sütannelere zeka veririm. Beşikler üstüne eğilir, müziplik eder, teselli eder ve uykuya daldırırım. Siz kalkmış benim varlığımdan kuşku duyuyorsunuz. Sylvester Bonnard, o sizin sıcak kırkanız neyi örtüyor biliyor musunuz? Bir eşeğin derisin. Sustu, tiksinti ince burun deliklerini şişiriyordu ve ben gücenikliğime karşın bu küçük şahsın kahramanca öfkesine hayran olurken o tüylü kalemi hokkada gölde kürek çeker gibi gezdirip gagası önde olarak tuttu burnumu fırlatıverdi. Mürekkepten sırılsıklam olduğunu hissettiğim suratımı ovuşturdum. O kaybolmuştu, lambam sönmüştü. Bir ay ışını pencere camından geçip Nuremberg tarihi üzerine düşüyordu. Ben farkında olmadan çıkmış olan serin bir rüzgar türü divitleri, kağıtları ve mühür mumlarını uçurup dağıtıyordu. Masam baştan başa mürekkeple lekelenmişti. Fırtınada penceremi aralık unutmuştum. Ne düşüncesizlikti bu yaptığım. 5. ayrımın sonu, sayfa 75.